Sahte para. Sevgili dinleyicimiz, bugün size Sahte Para adlı öyküyü anlatmak istiyoruz. Kemal ailesiyle küçük bir köyde otururdu. Tarlasında yetiştirdiği sebzeleri çarşıda satar, ailesine güç bela bir geçim sağlardı. Tembelliği çalışkanlıktan daha fazla seven Kemal, toprak ve ev vergilerini ödemekte daima zorluk çekerdi. Her yıl olduğu gibi vergi makbuzu yine geldi. Vergilerini ödemek için Kemal'in oldukça az vakti vardı. Makbuzu bir yana koydu. Ne var ki o yıl havalar kurak gittiği için sebzelerin çoğu kurumuştu. Vergilerini ödeyebilmek için para kazanmak şöyle dursun, ailesini geçindirmekte bile zorluk çekeceğini biliyor ve kaygılanıyordu. Bir gün Kemal evinin yıkık duvarını onarırken duvarın içerisinde küçük bir testi, testinin içinde ise eski maden bir para buldu. Parayı parlattığı zaman altın gibi ışıldadığını gördü. Kemal sevincinden neredeyse uçacaktı. Artık vergilerini ödeyebilecekti. Tüm kaygılarını unutup mutluluk içinde bir sigara yakıp keyfine baktı. O akşam Kemal'in kuyumcu bir dostu onu görmeye geldi. Kemal'in umutsuz vergi durumunu biliyordu. Kemal bulduğu parayı vergi sorununun çözümlediğini kuyumcu dostuna sevinç içinde anlattı. Kuyumcu, "Parayı bir göreyim hele," dedi. Kuyumcu Kemal'in çıkardığı parayı alıp enine boyuna inceledi ve sonra bir taş üzerine düşürdü. Üzgün bir tavırla parayı geri verip "Bu para sahtedir dostum. Çıkardığı sesten de belli oluyor," dedi. Kemal şaşkınlık içinde ona baktı. "Ama bu para dedelerimden kalmadır. Sahte olsaydı saklamazlardı," yanıtını verdi. Kuyumcu dostu yeniden parayı inceledi. "Madene bir miktar altın katılmış. Hepsi o kadar. Bu paranın hemen hemen hiçbir değeri yok. Maliye dairesi bunu kesinlikle kabul etmez," dedi. Bu sözler üzerine Kemal'in tepesi attı. "Atalarımın budala olduğunu mu söylemek istiyorsun yani? İyiyi kötüden ayırt edemezler miydi onlar?" diyerek dostuna çıkıştı. "Atalarımdan kalma bu para sahte olamaz," diye kızan Kemal'e kuyumcu dostu, "Kardeşim, ataların nasıl kişilerdi bilmiyorum. Belki de bu paranın sahte olduğunu bilmeyerek saklamışlar. Olabilir ki senin gibi onlar da paranın parlak görünüşüne aldanmışlar. Ama şu anda önemli olan hükümete olan borcumdur. Sana kesin olarak diyebilirim ki bu para geçmez. Bak, bende has altından bir madalyon var. Seni dost olarak sevdiğimden ve seni alacağın cezadan kurtarmak istediğimden bu madalyonu sana vermek istiyorum. Onunla tüm vergilerini ödeyebilirsin." Bu Kemal'in gururuna dokunmuştu. Atalarından kalma eski paraya güvenmeyi yeğleyip dostunun hediyesini kabul etmedi. Gururu yüzünden dostunun sunduğu yardımı kabul etmeyen Kemal'e bir gün sonra vergisini ödemesi için son uyarı mektubu geldi. Kemal bulmuş olduğu parayı alıp maliye dairesine gitti. Maliye memuru parayı alıp iyice inceledi ve sonra uzman birine de gösterdi. Uzman kişi parayı inceledikten sonra onu geri vererek "Ne yazık ki bu para sahtedir," dedi. Kemal'in bütün dünyası yıkıldı. "Ama başka param yok," diye kısık bir sesle yanıt verdi. Maliye memuru "Kanun kanundur arkadaşım," dedi. "Ya ödersin ya da hapsi boylarsın. Kanuna göre 3 gün daha zamanın var." Kemal maliye memuruna 3 gün içinde nereden bulacağım bu kadar parayı? Yalvarırım size, elimdeki şu parayı alın. Ne de olsa atalarımdan kalma. Hem içinde altın da var," diye yakardı. Memur, "Evet, atalarından kalma olabilir. Yine de değeri yok. Bu parayı kabul edemem. Maliye kasasına ancak kusursuz para girebilir. Bir yerden borç bul. Herhalde sana borç verecek birisi vardır." Kemal kuyumcu dostunu anımsadı. onun yardım etmeye hazır olduğunu biliyordu. Ama bir türlü gururunu yenip dostunun sunduğu yardımı kabul etmedi. Böylece 3 gün sonra hapse atıldı. Kemal niçin cezaevine atıldı? Vergi borcunu ödeyemediğinden mi? Kuyumcu arkadaşına güvenmediği için mi? Gururundan dolayı mı? Yoksa sahte paraya güvendiğinden mi? Belli bir günde Kemal vergisini ödemek zorunda kaldığı gibi, her insan bir gün Tanrı'nın önünde durup yaşamının hesabını vermek zorunda kalacaktır. Tanrı bizi neden yarattı? Ne diye bize yaşam verdi? Tanrı bizi kendisi için yarattı. Onunla olalım, onu yüceltelim diye. Yaşamımız onu övsün diye Tanrı bizi var etti. Yaşamımızla Tanrı'yı yüceltiyor muyuz? Yoksa yaşamımız, davranışlarımız, tutumlarımız ve sözlerimiz Yaradanımızı lekeleyip utandırıyor mu? İşte bir gün, kıyamet gününde Tanrı'nın bize soracağı şudur. Beni bütün yüreğinle aradın mı? Beni insanlardan ve kendi rahatından daha fazla sevdin mi? O gün Tanrı bize vermiş olduğu bu yaşamın hesabını soracak. Kıyamet gününde hesap soran Tanrı'ya, adam öldürmedim, zina işlemedim, hırsızlık etmedim diye kolaylıkla yanıt verebileceklerini umut edenler var. Ama Tanrı'nın doğruluk ölçüsü bundan çok daha yüksektir. İsa Mesih şöyle demiştir. Musa'nın yasasında adam öldüren yargılanacak denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen kişi yargı giyecek. Zina etme denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına bakıp onu arzulayan her adam zaten yüreğinde o kadınla zina etmiştir. Bu ölçüye göre Tanrı'nın önünde kim durabilir? Kemal'in ödeyemediği bir hesabı olduğu gibi bizim de Tanrı'nın önünde ödeyemeyeceğimiz bir hesabımız vardır. Birçok insanın tutumu Kemal'in vergi dairesindeki tutumuna benziyor. Kemal'in parası kusurlu ve değersizdi. Buna rağmen o elindeki bu paranın maliyece kabul edilmesini istiyordu. Tanrı'nın önünde ancak kusursuz bir yaşam kabul edilir. Oysa birçok insan sevap sayılan ama değeri düşük, kusurlu işlerle Tanrı'nın huzuruna çıkıyor. Değerli dinleyicimiz, dincilik bir hayır kurumuna bir bağışta bulunmak, oruç tutmak, namaz kılmak, iyilik etmek insanı Tanrı'nın önünde kusursuz yapmaz. İyi bir aile veya üstün bir tarikata ait olmak da Tanrı'nın huzurunda canın bedeli olarak geçmez. Tanrı, kurtuluşu insana armağan olarak vermeyi seçti. Çünkü insanın en iyi işi bile kusurlu ve eksiktir. Kemal'in kötü durumunu bilip ona acıyan kuyumcu arkadaşı, kusursuz, has altından bir madalyonla Kemal'in vergi borcunu ödemeye hazırdı. Ancak Kemal gururlanıp onun yardımını kabul etmedi. Bize acıyan ve bize eşsiz bir sevgiyle seven Tanrı, bize akılları durduran bir yardım sundu. Tanrı'nın özünden olan, yaşamında hiçbir kusuru olmayan Mesih İsa, bizim günahlı yaşamımızı kendi üzerine aldı. Hak ettiğimiz ölümü O bizim için öldü. Şimdi İsa Mesih'in kusursuz yaşamını Tanrı bizim yaşamımız yerine saymaya ve görmeye hazırdır. Demek ki bunu kabul edersek Mesih'in kusursuz yaşamına giyinmiş olarak güvenle Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Kim buna saçma diyebilir? Ama Tanrı'nın sevgisi bu kadar üstündür sevgili dinleyicim. Kemal'in vergi borcunu ödemeye hazır olan kişi bir kuyumcu arkadaşıydı. Bizim günah borcumuzu ödemeye hazır olan kişi ise Tanrı'nın isteğine uyan İsa Mesih'tir. Tanrı'nın sözünde şöyle diyor. İsa Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve 3 gün sonra dirildi. Sevginin ne olduğunu Mesih'in bizim uğrumuza canını vermesinden anlıyoruz. Bizim de kardeşlerin uğruna canımızı vermemiz gerekir. Mesih herkesin uğruna öldü. Öyle ki yaşayanlar artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölmüş ve dirilmiş olan Mesih için yaşasınlar. Biz daha günahlıyken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrı bize sevgisini bununla kanıtlıyor. Kemal'in cezaevine atılması yoksul oluşundan değildi. Çünkü ona yardım edecek biri hazırdı. O cezaevine gururu yüzünden atıldı. Gururumuzun iyi yönleri vardır. Örneğin bir öğrenci birinciler arasında bulunmak amacıyla her gün derslerine çalışırsa buna iyi diyebiliriz. Ya da gururumuz bizi düşük, yüz kızartıcı işler yapmaktan alıkoyarsa bu yine iyidir. Oysa işin biraz daha derinine inersek gururlanmanın, kendini beğenmenin, övünmenin kötü ve zararlı bir şey olduğunu kabul etmeliyiz. Bir de sahte para öyküsündeki Kemal'e benzeyenler vardır. Gururlarından dolayı hiçbir yardımı, öğüdü ya da bir armağanı kabul etmezler. Kötü günde onları kim kurtarabilir? Gururlu kişi çabuk alınır, çabuk küser, herkesi hor görür, kendini beğenir. Minnet altına girmekten korktuğu için yardıma ihtiyacı olmasına rağmen acıklı durumunu belli etmemeye çalışır. Daha da kötüsü, Tanrı'ya karşı da gururlu olup onun yüce sevgisini reddeder. Tanrı, İsa Mesih'in sayesinde günahlarımızı bağışlayıp bize yeni bir yaşam vermek istiyor. Bizden tek istediği, günahlı ve bağışlanmaya muhtaç olduğumuzu ona söyleyip, onun sunduğu kurtuluşu armağan olarak sevinçle kabul etmemizdir. Buna gururumuz engel olmasın. Tövbe edip gururumuzu, kendimizi, yaşamımızı tümden Tanrı'ya teslim edelim. Sevgili dinleyicimiz, dinlediğiniz yazı hakkında söyleyeceğiniz veya soracağınız bir şey varsa lütfen bize mektup yazın. Kurtuluş konusunda daha fazla bilgi edinmek isterseniz, ücretsiz kutsal kitap derslerimizden ve diğer yayınlarımızdan isteyebilirsiniz. Haberlerinizi bekliyoruz.